Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Leyl Suresinin 12 ila 21. ayetlerini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnne aleyna lel-huda ve inne lana lel-ahirete vel-ula fe enzertukum naran telavva. La yaslaha illa al-ashqa alladhi kadhaba wa tawalla wa الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العلي.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz bize ait olan yol göstermektir. Gerçekten son da ilk de, ahiret ve dünya bizimdir. Artık sizi alevleri kabardıkça kabaran bir ateşle uyardım. Ona ancak en bedbaht olandan başkası yollanmaz ki o yalanlamış ve yüz çevirmişti. Korkup sakınansa ondan uzak tutulacaktır ki o malını vererek temizlenip arınır. Onun yanında hiç kimsenin karşılığı verilecek bir nimeti, borcu, minneti yoktur. Ancak Yüce Rabbinin rızasını aramak için verir. Muhakkak kendisi de ileride razı olacaktır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir Bölü.tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Müzik.
Gençlik Cevheri. Değerli dinleyiciler, Gençlik Cevheri başlıklı yeni dizi sohbetimizde sizlerle birlikteyiz. İnsan ömrü en büyük ve en değerli ilahi nimetlerden biridir. İnsanoğlu doğumdan ölüm anına dek geçen sürede çeşitli ve farklı evreleri geride bırakır. Öyle ki bu evrelerin her biri kendine özgü özellikleri vardır ve yine bu özelliklere uygun davranış biçimini gerektirir. İnsanın birkaç yıllık ömrü boyunca gençlik çağı ömrümüzün baharı sayılır ve özel değeri ve konumu söz konusudur. Gençlik çağı insanın geliştiği ve verimli olmaya başladığı coşkulu ve neşeli bir dönem olmakla beraber bazen de sorumluluk ve yükümlülük üstlenme ve bağımsızlık ve kendini yeter hale geldiğini hissetme çağıdır. Bu evrede insanın kişiliği şekillenir ve çeşitli sıfatları kendini göstermeye başlar. Gençlik çağından bir yandan aşk ve umut goncaları çiçek açar ve öbür yandan şehvet heyecanı ve çeşitli düşünceler genç insanı sarmaya başlar. Cesaret, gurur ve hatta küstahlık bu dönemde zirveye ulaşırken öbür yandan ülkücülük, İyi ahlak ve insanseverlik gibi duygularda genç insanı etkilemeye başlar. Bu çağda güçlülük hissi gibi çeşitli duygular genç insanda adeta sıra bekler ve her biri sahibinden uygun tepki bekler. Bu maceralı ve bazen tehlikeli dönemi en iyi şekilde geride bırakan insan, İlim ve imandan oluşan iki kanatla yaşamın ve insaniyetin doğru yörüngesine yerleşir. Gerçek genç insan bu yolun başında deneyimsizdir ve kaybettiği kimliğini aramaya başlar. Fakat eğer içindeki değerli fıtrı güçleri ve yetenekleri keşfeder ve bu altın fırsatı değerlendirirse yaşamının temelini güçlendirmiş olur ve saadet ve kemale erer. Gerçekte genç insanın zihni tarıma hazır hale gelen verimli bir toprak gibidir ve içine ne ekilirse o yeşerir. Genç kuşağın psikoloğu ve danışmanı Doktor Mahmut Gülzari, gençlik çağını ömrün en güzel ve en muhteşem çağı olarak tanımlıyor ve şöyle diyor. İnsan ömrünün evreleri güneşin hareketi gibidir ve doğuşu ile başlar ve gençlik çağı güneşin göğü tam ortasında yer aldığı anlardır. Bu evre enerji ve güç ve nur dolu bir evredir ve artık çocukluk döneminin hamlılığından hiçbir iz yoktur. Çocukluk çağı anneye ve aileye bağımlılık dönemidir. Gençlik çağında ise insan kimlik arayışındadır. Orta yaşta insanda meslek ve toplum ve makam gibi şeylere bağımlılık şiddetlenir ve yaşlılık dönemine insan yeniden çevresindekilere olan bağımlılığı artar. Gençlik çağı ise bu bağımlılık evrelerinin arasında yer alır ve insanın ömür sermayesinin temelini oluşturur. Öyle ki bu evre geride bırakıldıktan sonra insan, eyvah, gençlikte gelip geçen bir bahardı der. Psikologlara göre gençlik çağının harikulade ve muazzam enerjisi hidayet eden ve koruyan bir güce muhtaçtır. Dağınık ve büyük seller büyük barajlarla kontrol altına alınarak belli bir mecrada kullanıldığı takdirde devasa elektrik üreten türbinleri çalıştırdığı ve ülkeyi imarlı hale geldiği gibi gençlik çağının gençlerin içinde yatan yaratıcı gücü de toplumu aydınlatarak imarlı hale getirebilir. gençlik çağı insan yaşamında en iyi değişimlerin kaynağı olabileceğinden, insanı her türlü ahlaki, kültürel ve manevi zararlara da maruz bırakabilir. İşte bu yüzden gençleri her ülkenin atan kalbi ve geleceğin sermayesi şeklinde tanımlıyorlar. Gerçekte beşeri toplumların çeşitli kültürel, sosyal ve iktisadi boyutlarda büyümesi ve kalkınması ve yaşamın tüm alanlarında manevi değerlerin gelişmesi, bu toplumların genç kuşağı ve onların durumları ile ilgilenmeye bağlıdır. Bugünün genç kuşağı toplumların yarını inşa edenlerdir ve çeşitli konularda etkili rol ifa edebilir. Gerçi bu arada bazı insanlar, gruplar ve güç odakları gençlerin tertemiz ve coşkulu enerjilerinden ve gücünden kendi kişisel veya grup çıkarları doğrultusunda yararlanır. İslam dini açısından insan ruhunun manevi açıdan gelişmesi ve yetişmesi için en iyi dönem gençlik dönemidir. Çünkü gençlerin pak bir ruhu ve narin bir kalbi vardır. Gençlerin içinde olan sadakat, yücelmeleri ve kemale ermeleri için en iyi araçtır. Nübüvvet makamına nail olan ve vahiy ile onurlandırılan birçok peygamber, gençlik çağındaki ibadetleri yüzünden bu makamı erdiler. Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: "Size gençler hakkında onlara iyilikte bulunmayı tavsiye ediyorum. Çünkü onlar daha narin bir yüreği ve fazilete açık bir kalbe sahiptir. Allah-u Teala beni, insanları ilahi rahmetle müjdelemek ve azabından kurtarmak için peygamberliğe seçti. Gençler sözümü benimsedi ve benimle sevgi antlaşması yaptı. Fakat yaşlılar davetimi kabul etmeyi reddetti ve benimle muhalefete kalkıştı." Genç insanın özelliği, dünyevi mal ve mevki, hiçbir bağımlılık duygusu hissetmemek, çok coşkulu olmak ve aynı zamanda hakikat arayışında olmaktır. Nitekim her yerde gençlerin muhafazakarlığa, durgunluğa ve hareketsizliğe karşı olduklarından ve bir nevi hareket yaratan kesim olduklarından söz edilir. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameni'nin tabiriyle gençler her toplumda ve her ülkede hareket eksenidir. Eğer hareket inkılapçı ve kıyam siyasi olursa gençler herkesten daha erken arenaya çıkar. Eğer hareket imarla ilgili veya kültürel bir hareket ise yine gençler herkesten öndedir ve onların eli başkalarının elinden daha yapıcıdır. Hatta ilahi enbiyanın hareketlerinde ve özellikle asr-ı saadetteki harekette başlayan bu hareketin ekseni ve çabaların ve hareketlerin odağı gençlerdir. Kemal ve erdem tohumları gençlik çağında ekilir ve bu evrede insan bilim, sanat, iyilik ve güzellikleri benimsemeye daha fazla yatkındır. Gerçekte gençlik çağı insan ömrünün güçlü evresidir ve bu evrenin iki tarafında kalan evreler zafiyet ve güçsüzlük evreleridir. Yüce Allah Rum suresinin 54. ayetinde şöyle buyuruyor: "Sizi güçsüz yaratan, sonra güçsüzlüğün ardından kuvvet veren ve sonra kuvvetin ardından güçsüzlük ve ihtiyarlık veren Allah'tır. O dilediğini yaratır. O hakkıyla bilendir, üstün kudret sahibidir." İmam Cafer Sadık aleyhisselam da toplumda tebliğ çalışması hakkında yaptığı tavsiyede, "Eğer toplumu ıslah etmek istiyorsanız gençlerden başlayın. Çünkü onlar her türlü hayır işi benimsemekte daha hazırlıklıdır ve kalpleri de daha yumuşaktır" şeklinde buyuruyor. Dolayısıyla eğer genç kuşak ilkeli terbiye ve doğru eğitimden yararlanırsa kendisi ve sonuçta yaşadığı toplum için daha sağlıklı ve daha aydın bir gelecek inşa edebilir. Günümüzde genç kuşak bir dizi fasık düşüncenin dalgaları arasında her şeyden ziyade ideal bir yaşamdan aydın bir görüntüye muhtaçtır. Bu tabloda insan yaşamı ve yapıcılığı ilahi ahlak ve imanla yan yanadır ve dünyevi sağlığını ve uhrevi saadetini güvence altına alır. İnsanların fıtratını gözetleyen İslam dini ise bu amaca nasıl ulaşılacağını açıklık getirmiş ve gençlik çağından yararlanmak ve hakiki kemale ermek için birçok çözüm yolu sunmuştur. En mükemmel semavi din olan ve hikmet ve marifet bakımından dinamik ve gani bir kaynağa sahip olan İslam dini, en çok genç kuşakların hidayete erdirilmeleri ve yetiştirmeleri ve işlerine çekidüzen verilmesi üzerine vurgu yapmıştır. Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: "Size gençlere özel ilgi göstermenizi ve onlara karşı en iyi şekilde davranmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü onların latif ve fazilet dolu bir kalbi vardır." Gençlik çağını doğru ve mükemmel biçimde değerlendirmek ve bu altın fırsatın kıymetini bilmek, insanın gelişmesine, yücelmesine ve kemale ermesine vesile olur. Bu yüzden İslam dini gençlik çağını önemi üzerine bol bol vurgu yapmıştır. Değerli dinleyiciler, gençlik cevheri başlıklı sohbetimizi dinlediniz. Bir başka bölümde yeniden tekrar buluşuncaya dek hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İslam'ı tanıyalım.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı yeni dizi sohbetimizde sizlerle birlikteyiz. Bu program boyunca en mükemmel ve son semavi din olan İslam'ın yüce talimlerini ve öğretilerini sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Dizi sohbetimiz boyunca tevhid ve tesirleri, peygamberlerin gönderilmesinin felsefesi, Yüce Allah'ın adaleti, maat ve imamet gibi ilkelerden ve yine İslam'ın namaz, oruç, hac, cihat gibi ibadetleri ve yapıcı hedeflerinden söz edeceğiz. Şimdi sohbetimizin 21. bölümünü birlikte dinleyelim.
Geçen bölümlerde tevhidden ve Allah-u Teala'yı tanıma yollarından söz ettik. Gerçekte Allah'ı tanımak için insanın karşısında birçok yol bulunuyor. Her insan bir nevi bu yollardan birini bulup Yüce Allah'ı tanımaya çalışıyor ve tanıyor. Genel olarak Allah'ı tanımak için var olan yolları üçe ayırmak mümkün. Bu yollardan biri tecrübedir. İnsan yaratılışın acayip durumlarını ve varlık alemine hakim olan düzeni gördükten sonra bu alemi yaratan ve tedbir eden ve düzene sokan akıllı ve bilge Allah'ı tanıyabilir. Yani bir nevi sonuçtan sebebe ulaşır. Bu yol varlık alemi ve doğayı izlemekle mümkün olduğundan tecrübi yol olarak anılır. Doğal olarak bu yolu izlemek ve sonuca ulaşmak için bazı yöntemleri ve akli ilkeleri izlemeyi gerektirir. Geçen bölümlerde yaratılış aleminde var olan ve göze çarpan harikulade durumlardan yeteri kadar söz ettik.
Allah'ı tanımanın bir başka yolu fıtrat ve kalbe başvurmaktır. Yani insan bilinç altında ve her türlü akli istidlal veya tecrübeden bağımsız bir şekilde Yüce Allah'ı bulur. Sanki içinden bir ses ve batınında bir şuur onu varlık alemine doğru çeker. Son iki bölümde Allah'ı tanımak için bu yolun nasıl olduğunu da anlatmıştık. Yüce Allah'ı tanımanın bir başka yolu akıl ve akli istidlallerdir. Bu yöntemde insan bir dizi akli ilke ve yöntemi kullanarak Allah'ın varlığını ve bazı sıfatlara sahip olduğunu keşfeder. Kuşkusuz Allah'ı tanımak için kullanılan akli yollar insanın dini, imanının güçlenmesinde de etkili olur. Çünkü ne zaman insanın aklı ve düşüncesi bir hakikate erecek olursa, kalbi de bu hakikate doğru yönelir. Kuşkusuz Allah konusunda her türlü kuşkunun akli istidlallerle giderilmesi imanın korunmasında ve temellerinin sarsmasının engellenmesinde etkilidir.
İnsanın meraklı zihninin akli ve felsefi konulara yönelik merakını göz önünde bulunduran düşünürler ve filozofların varlık alemini ve Allah'ı tanıma meselesini akli istidlaller ve deliller yoluyla takip ederek önemli sonuçlara ulaştığı gözleniyor. Bugünkü sohbetimizde bu çerçevede Allah'ın varlığının ispatıyla ilgili bir başka delilden söz etmek istiyoruz. Aslında varlık aleminde var olan tüm mahluklar, atom zerreciğinden galaksilere, yıldızlara, bitkilere, hayvanlara ve insanlara kadar hepsinin bağımlı mahluklar olduğu anlaşılıyor. Yani bunların ortaya çıkışı başka etkenlere ve sebeplere bağlıdır ve bu etkenler ve sebepler var olmadığı müddetçe bunların varlığı gerçekleşmez. Bir başka tabirle bu mahluklar kendi varlıklarında bağımsız değildir ve bir dizi etkene ve sebebe muhtaçtır.
Varlık alemindeki mahluklar başka etkenlere ve sebeplere bağlı olduğundan bu mahluklar bir zaman var olduğu gibi bir zamanda var olmayabilir. Bunun anlamı bu mahlukların alemde ezelden var olmadıkları ve daha sonraları var olduklarıdır. Burada akla gelen soru, bağımlı olan bu mahlukların varlığını nerede buldukları ve hangi başlangıç noktasına bağımlı oldukları sorusudur. Örneğin bir bitkinin veya bir insanın ortaya çıkışında bir dizi maddi etken ve sebep söz konusudur. Peki ama acaba bu etkenler ve sebepler başlı başına başka etken ve sebeplere bağlı değil midir? Kuşkusuz öyledir ve onlar da başka etkenlere bağlıdır. Örneğin bir tohumun toprak içinde gelişmesi ve büyümesi güneş ışınları, su ve toprak içindeki minerallere bağlıdır ve bu etkenlerin varlığı bir bitkinin ortaya çıkışında zaruridir. Bu arada su, mineraller ve güneş ışınları da her biri ortaya çıkmak için başka etkenlere ve sebeplere bağlıdır. Yani bunlar da önce yoktur ve sonra var olmuştur.
Böylece varlık alemindeki tüm mahlukların her biri bir nevi başka etkenlere ve sebeplere bağlıdır ve hepsi muhtaç ve bağımlıdır. Peki ama acaba bu bağımlılık ve muhtaçlık zinciri sonsuza dek sürebilir mi? Yani acaba bu etkenler ve sebeplerin tümü bağımlı olarak zincir halkaları gibi sonsuza dek uzayabilir mi? Bu sorunun cevabı hayırdır. Çünkü bu sebepler sonunda kendisi bağımlı ve muhtaç olmayan bir noktayla son bulması gerekir. Yani öyle bir varlık ki başka hiçbir etkene ve sebebe bağlı değildir ve varlığı kendi zatına dayanır. Eğer böyle olmazsa o zaman varlık aleminde mahlukların ortaya çıkış sebebinde kısır döngüye düşmüş oluruz.
Kur'an-ı Kerim müfessiri ve İslam aleminin büyük alemi Ayetullah Mekarem Şirazi bu meseleye açıklık getirmek üzere basit bir örnek sunuyor. Ayetullah Mekarem Şirazi şöyle diyor. Çocukların düşünce tarzına dikkatlice baktığımızda zihinleri türlü bilimsel ve karmaşık felsefi tartışmalara başlamadan fıtratlarının sağlam olduğunu görürüz ve bu yüzden çocuklar meraklı ruhları ve fıtratlarıyla genellikle babalarından çeşitli mahlukların ortaya çıkış sebebini sorar ve örneğin babasına "Siz benim babamsınız, o zaman sizin babanız kim?" diye sorar. Baba da "Benim babam falanca kişi" der. Çocuk onun babasının kim olduğunu sorar ve böylece sorularını sürdürür. Sonunda babası ona "Hepimizin babası Hazreti Adem'dir." Fakat çocuk yine tatmin olmaz ve onun babasının kim olduğunu sorar. Baba da bu kez "Onu Allah babasız yarattı" der. Çocuk yine ikna olmaz ve bu kez "Allah'ın babası kim?" diye sorar. Baba bu kez çocuğun pak fıtratını gözeterek "Allah tüm mahlukları yaratandır ve onun varlığı kendisinden kaynaklanır." İşin ilginç tarafı şu ki çocuk burada ikna olur ve sorularını sonlandırır. Kuşkusuz eğer baba bu cevabı vermeseydi çocuğun ruhu tatmin olmazdı.
Genel bir değerlendirmede varlık aleminde tüm mahlukları hiçbir şeye bağımlı olmayan bağımsız bir varlığa muhtaç olduğu söylenebilir. Bu zat alemleri yaratan yegane Allah'tır. Ayetullah Mekarem Şirazi bu bağlamda şöyle diyor. Ne zaman şu etkenler ve sebepler dizisi bir noktada durursa ve oradan sonra başka sebep yoksa, yani o noktanın varlığı kendisinden kaynaklanıyorsa, ilahi bilginlerin Allah'ın varlığıyla ilgili iddiaları ispat edilmiş olur. Ancak eğer etkenler ve sebepler dizisi öylece devam ederek ve sabit bir noktaya ulaşmaz ve sonsuza dek sürecek olursa, o zaman insan kısır döngüye kapılmış demektir ki bu da insani sağlam akıl ve vicdanın şahadetine göre batıl bir düşüncedir.
Fransız ünlü filozof ve matematikçi Descartes bu konuda özel bir istidlal yöntemi izliyor ve şöyle diyor. Acaba benim varlığım bağımsız mıdır, bağımlı mıdır ve başka bir varlığa bağlı mıdır? Eğer varlığım bağımsızsa, yani kendimin yaratılmasına vesile olduysam, o zaman tüm iyilikleri ve kemalatı kendime verirdim ve artık içimde hiçbir ihtiyaç ve istek söz konusu olmazdı. Yani Tanrı olurdum. Öte yandan eğer ben kendi kendime varlık kazandırma gücüm olsaydı, onu sürdürebilecek güce de sahip olurdum. Oysa buna gücüm yetmiyor ve varlığımın devamı başkasına bağlıdır. Ve bu başkası kesinlikle Tanrı'dır ki varlığı kendi zatına kaimdir ve böyle olduğu için tüm kemaller onda bir arada bulunur.
Fransız filozof Descartes bu istidlal ile gerçekte kendi varlığının bağımsız olmadığı noktasından hareketle Allah'ın varlığını ispat etmek istiyor. Bir başka ifadeyle eğer varlık alemi bir varlığa tabi olduğunu kabul edecek olursak, bu varlığın ezeli ve ebedi olduğunu ve varlığı kendisinden kaynaklandığını ve varlık aleminde başkasına ihtiyacı olmadığını da kabul etmek zorundayız. Müzik
Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizin sonuna geldik. Yeniden buluşuncaya dek esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İranlı ünlüler, evrensel mefahirler.
Değerli dinleyiciler, İranlı ünlüler, evrensel mefahirler başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin her bölümünde sizleri şu anda mezarları İran sınırlarının dışında kalan ünlü İranlı şahsiyetlerle tanıştıracağız. Birçoklarının eserleri hem İran'da hem dünyada yayınlanan bu ünlü şahsiyetlerin ve düşünürlerin kendileri ve eserleri evrensel miras sayılıyor. Mevlana, Nizami Gönce'yi, Şeyh Şahabettin Suhraverdi, Ebu Reyhan Biruni, Hoca Nasreddin Tusi, sözünü ettiğimiz İranlı bilgin, arif ve düşünürlerin örnekleridir. Şimdi hep birlikte bugünkü programımızı dinleyelim. Bugün geçen bölümde hakkında sohbet ettiğimiz İslami dönemin seçkin müneccim ve matematikçisi İran tarihinin mefahirlerinden Kıyasettin Cemşid Kaşani ile tanışmaya devam edeceğiz. Kaşani kısa ömründe beşeri topluma büyük hizmetler sundu. Gameri 790 yılında Kaşan kentinde doğan Kıyasettin Cemşid Kaşani seçkin bir tabibin oğluydu. Kaşani Moğol Timurlerinin İran'ı işgal ettikleri yıllarda yaşıyordu. Kaşani Zici Hakani adlı nücum eserini Timur'un torunlarından Ulu Bek'e sunduktan sonra hükümetinin başkenti Semerkant'a davet edildi. O dönemde Semerkant İslam dünyasının önemli bilim ve düşünce merkezlerinden biriydi ve Ulu Bek'in emri üzerine inşa edilen medrese İslam dünyasının dört bir yanından talebelerin akın ettiği bir medreseye dönüşmüştü. Azamet itibariyle Bağdat'ta Nizamiye, Kahire'de El-Ezher ve Endülüs'te Kurtuba medreseleriyle boy ölçüşüyordu. Timurilerin hükümdarı Ulu Bek, Semerkant Rasathanesi'nin inşaatı için o çağın seçkin bilim adamlarını Semerkant'a davet etti. Ve Kıyasettin Kaşani de bu bilginlerden biriydi. O dönemde hükümdarların desteği olmaksızın bilimsel faaliyette bulunmak çok zor ve neredeyse imkansızdı. Bu yüzden Kaşani, Ulu Bek'in destekleri sayesinde bilimsel faaliyetlerini sürdürmeyi umuyordu ve Ulu Bek'in davetini kabul etti. Kendisi o çağın seçkin matematikçilerinden biri olan Muineddin Kaşani ile beraber Semerkant'a göç etti. Kaşani o günlerde 30 yaşındaydı.
Thank you.
İranlı seçkin matematikçi ve müneccim Kıyasettin Kaşani, Semerkant kentine vardığında Ulubek'in sarayında bulunan bilginler kendileri çözemedikleri soruları gündeme getirerek Kaşani'yi sınadılar. Kaşani ilk gün söz konusu tüm sorulara cevap verdi. Öyle ki çağın ünlü bilgini Gazizade Rumi Kaşani'nin biliminde kendisinden üstün olduğunu itiraf etti. Bundan sonra Kaşani sürekli Kral Ulubek'in yanındaydı. Ve Ulubek onun bilim ve zekasını takdir ediyordu ki bu da Kaşani'nin ilmi açıdan nedenli üstün bir bilim adamı olduğunu gösteriyordu. Kaşani babasına yazdığı mektuplarında Semerkant'ta bulunduğu iki yılda çözdüğü problemleri anlatıyordu. Örneğin Kaşani bir mihrabın duvarına küçük bir delik açmıştı. Öyle ki tüm mevsimlerde güneş ışınları bu delikten göründüğünde ikindi namazı vakti geldiğini gösteriyordu. Yine Kaşani çapı yaklaşık bir metre olan bir usturlap yapmıştı ve üzerine Betlemyus'un yıldızlar listesinde yer alan tüm bilinen 1022 yıldızın adı kayda geçmişti. Kıyasettin Kaşani'nin Semerkant'ta ikametinin üzerinden kısa bir süre geçtikten sonra bu kentin ve medresesinin en seçkin bilim adamı oldu. Kaşani'nin kısa sürede elde ettiği teorik ve pratik kazanımlar medreseyi Şark diyarında en önemli bilim merkezi haline getirdi. Nitekim Kaşani'nin yaptığı çalışmaların adını içeren liste bile çok sayıda kağıt sayfasını doldurur hale geldi. Kaşani Semerkant'ta kaldığı kısa sürede aritmetik üzerine Meftahul Hesap adlı bir eseri telif etti ve bu kitapta dünyada ilk kez basamaklı sayıların kesirli yazılışını açıkladı ve yine tam sayıların köklerini bulma yöntemini izah etti. Bu yöntemler daha sonraları Batı dünyasında büyük tesiri oldu ve Kaşani'nin kitabı aritmetik biliminde ders kitabı olarak kullanıldı. Kaşani daha sonra Risale-i Muhiti adlı eserinde pi sayısını 16 basamağa kadar hesapladı. Ve yine Risale-i El-Vatar ve El-Caib adlı eserinde de bir derecenin sinüsünü 10 rakama kadar belirledi. Kıyasettin Kaşani'nin pratik çalışmaları da teorik çalışmalarına paralel olarak devam ediyordu. Kaşani, yıldızların rasat edilmesi için 8 yeni araç icat etti ve hepsinin nasıl yapıldığını Rasat Aletleri Şerhi adlı eserinde tek tek anlattı. Kaşani aynı eserin birinci ve ikinci ekinde bazı hesaplarını ve gözlemleri anlatarak Ay ve Venüs gezegeninin yörüngelerinin elipsoid olduğunu gündeme getirdi. Meftahul Hesap adlı eserin Rusça çevirisinin ön sözünde ise şu ifadeler yer alıyor. Kaşani, miladı 15. yüzyılın en büyük matematikçi ve müneccimiydi ve bazı alanlarda icatları o çağda bilimin doruk noktasına ulaştığının örnekleri sayılır. Kaşani'nin hesaplarında kullandığı üstün yöntemler ve tahminlerinde ve değerlendirmelerinde başvurduğu ustaca taktikler günümüz bilim adamlarının ilgisini çekiyor. Ancak tüm bu eserlerin dışında Kıyasettin Kaşani'nin en büyük ve en önemli eseri Semerkant Rasathanesi'ydi. Kaşani bu büyük rasathanenin temelinin atılması, teorik hesapların, pratik teknikleri, araç ve gereçlerinin yapımı ve organizasyonunda seçkin rol ifa etti. Semerkant Rasathanesi bugün beşeri bilim tarihinde bir yıldız gibi parlıyor ve daha sonraları Batı dünyasında inşa edilen rasathanelerin inşaatında önemli rol ifa ettiği belirtiliyor. Günümüzde bu rasathanelerin bazı bölümleri Özbekistan'ın Semerkant kentinin doğusunda Ebu Rahmet Irmağı'nın yanında yer alıyor. Kıyasettin Kaşani'nin çalışmaları birçok kitapta ve eserde zikredilmiştir. İranlı tarihçi Kıyasettin Hanmir Habibul Seyr adlı eserinde şöyle yazıyor. İkinci Betlemyus lakaplı Kıyasettin Kaşani ve Mevlana Muineddin Kaşani Urasathane'nin inşaatında tüm çabalarını harcadı. Muineddin Kaşani, Kıyasettin Kaşani'nin yeğeni ve yardımcısıydı ve onun eserlerini el yazısıyla yazıyordu. Semerkant Rasathanesi'nin inşa edilmeye başlandığı tarih konusunda anlaşmazlık bulunuyor. Ancak tarihçilerin belirttiğine göre Rasathanenin inşaatı Gamiri 823 ile 830 yılları arasında başladığı anlaşılıyor. Rasathane 3 katta ve Semerkant kentinin yakınlarında Kuhek veya Çoban Ata adıyla anılan bir tepenin üzerinde inşa edildi. Rasathane'nin inşaat planını Kıyasettin Kaşani hazırladı ve teçhizatını da Kaşani'nin siparişi üzerine Üstad İbrahim Seffar yaptı. Rasathane inşaatı tamamlandıktan sonra Kıyasettin Kaşani rasat işi ve zicin tedviniyle görevlendirildi. Fakat çalışmaları son bulmadan vefat etti. Kıyasettin Kaşani'den geriye kalan el yazısı eserlerden anlaşıldığı üzere kendisi Gamiri 832 yılında Semerkant Rasathanesi'nde vefat etti ve belki de Çoban Ata tepesinin üzerinde defnedildi. Bir başka rivayete göre de Kaşani Semerkant'ta çağdaşı Gazizade Rumi'nin mezarının bulunduğu Şah Zend mezarlığında defnedildi. Kaşani'nin ölümü konusunda bazı muğlaklıklar bulunuyor. Bazı araştırmacılar birkaç nedenden ötürü Kaşani'nin ölümünden Ulubeyk'i sorumlu tutuyor. Güya Ulubeyk Kaşani'nin davranışlarından hoşnut değildi ve zicin tedvininin sona ermesi Kaşani ile işbirliğinin sonu oldu. Yine Kaşani Veter ve Cib Risalesi Meftahul Hesap girişi adlı eserlerinde bir açının sinüsünü büyük bir dikkatle hesaplayarak bu çalışmasıyla övünmesine rağmen Ulubeyk Kaşani öldükten sonra tamamladığı kendi zücinin ön sözünde bir açının sinüsünün hesaplanmasını kendisi yaptığını iddia etti. Bazıları da Kaşani'nin büyük yetenekleri ve dehasının rakiplerini kıskandırmaya başladığını ve bu yüzden sürekli onun çalışmalarını eleştirerek onu karalamaya ve Ulubeyk'in gözünden düşürmeye çalıştığını belirtiyor. Gerçi Ulubeyk işin başında bu tür tahriklere kapılmıyordu. Fakat zamanla bu telkinlerin etkisi altında kaldı ve Kaşani'ye yüz çevirdi ve bilimsel çalışmalarını engelledi. İranlı büyük bilgin Kıyasettin Kaşani bilimsel kazanımlarıyla Doğu ve Batı diyarlarında adını duyurmasına karşın gurbette ve ana vatanı Kaşan diyarında binlerce kilometre uzakta inzivaya itildi. Her taraftan Kaşani aleyhinde komplolar ve eleştiri sesleri yükseliyordu. Babası ise uzaktan oğluyla ilgili kaygı etmeye başladı ve bu kaygı baba-oğul arasındaki yazışmalara yansıdı. Kıyasettin Cemşit Kaşani, Gamiri 19 Ramazan 823 tarihinde 42 yaşındayken kimliği belirsiz kişilerce Semerkant Rasathanesi'nde tasarımı ve inşaatı için büyük emek verdiği ve harikulade yeteneklerinin ürünü olan bu mekanda öldürüldü. Değerli dinleyiciler, İranlı ünlüler, evrensel mefahirler başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Esmaül Hüsna.
Değerli dinleyiciler, Esmaül Hüsna isimli seri sohbetimizin bir başka bölümüyle beraberiz.
Her biri Yüce Allah'ın özelliklerinden birini işaret eden Esmaül Hüsna'dan geçen hafta kısaca hükmeden, hakkı yerine getiren, hükmünü eksiksiz icra eden mutlak hakim olan El-Hekem ismi şerif hakkında konuştuk. Bugün ise mutlak adalet sahibi, aşırılığa meyletmeyen El-Adl ile tanışacağız.
El-Adl kelime anlamı ile itidal veya işlerde aşırılığa kaçmadan orta yolu izlemektir. El-Adl olan Allah tüm işlerini doğru ve itidal üzerine yapar. Bir nebevi hadiste şöyle anlatılıyor. Gökler ve zemin adl nedeniyle kurulmuştur. Yaratılış düzeninde her şeyin belirli konum ve haddi vardır ve eğer belirlenen had ve konumda yer alırsa Esmaül Hüsna'dan El-Adl tecelli etmiş olur. Aksi takdirde eğer kendi haddinden bir zerre kadar az veya çok olursa zulüm hakim olmuştur. Ayrıca eğer bir olay gerçekleşmesi gereken zaman ve mekanda gerçekleşmezse bu da zulüm sayılır.
Bu yüzden zalim, kendi işlerinde gerçek haddini ve konumuna riayet etmeyen, bunun tersi de kendi işlerinde gerçek konum ve haddine uyana adil denir. Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam bu konuda şöyle buyuruyor. Adl her şeyi gerçek konumuna yerleştirir. Böylece adlin olmadığı takdirde dünya düzeninin bozulacağı bir hüküm olduğu söylenebilir.
Denge ve oran anlamında olan Allah'ın adlı insanın yaratılışında da tamamen açıkça görünüyor. Nitekim İnfitar suresinin 7. ayetinde şöyle okuyoruz. O Rabbin ki seni yarattı, seni insan olarak şekillendirdi ve seni dengeledi. Buna göre Allah'ın adaleti her şeyi orantılı ve belirli ölçülerde koordineli ve düzgün yarattı. Adaleti uyarınca her canlının yaşamı ve devamı istenilen kemale ermesi için hidayet edilmesi de adalete dayalıdır ve her şey ve herkes kendi konumunda yerleştirilmiştir.
Adlin bir diğer anlamı ise ayrım yapmadan eşit haklar alanında eşitliği sağlamaktır. Şöyle ki kişinin layık olduğu kadar ona hak vermektir. Örneğin bir sınıfta öğrencilerden çalışkan ve tembel olanı eşit şekilde teşvik etmemek veya ceza vermemektir. Her öğrenci kendi liyakati ve çalışkanlığı kadar not almalıdır. Bir fabrikada işçiler arasında adaletin sağlanması ise onların eşit ücret alması değil, adalet her işçiye çalıştığı ve hak ettiği kadar ücret vermektir. Bu yüzden ismi şeriflerden Allah'ın adlı her varlığa layık olduğu kadar ona davranılması ve layık olduğu yere oturtması, hak ettiğini ona vermeyi icap ediyor.
Bu anlatılanlara dayanarak İslami ilimler bilginleri adlın üçe ayrıldığını belirtiyorlar. Tekvini, teşrii ve cezai. Tekvini adalet, rahmaniyetin tecellisi olarak bütün varlıklara liyakatleri, kapasiteleri ve kabiliyetleri kadar onlara nimet vermesidir. Başka bir ifadeyle hayatlarını sürdürmek için lazım olan her şeyi hususi ölçüleriyle vermek demektir. Teşri adalet ise Yüce Allah'ın peygamberleri vasıtasıyla insanlara adalete dayalı sorumluluklar belirlemesidir. Cezai adalet de Allah'ın kıyamet gününde insanlar arasında adaletle hükmetmesidir. Kimsenin hakkını ihlal etmez. Yani iyi ve kötü insanlara aynı şekilde davranmaz ve herkesin hakkını onun amellerine uygun olarak verir.
Fakat cezai adaletteki ince konu ise Allah'ın kendi lütfu ve fazlına göre kullarına davranmasıdır. Onların hak ettikleri veya yaptıkları amelleri orantılı değil. Zira insanların çoğu tüm dünyada az veya çok hata yapar, günah işler. Bu yüzden eğer insanlara verilecek olan mükafat Allah'ın adaletine göre olursa herkes ağır belalara düşer ve yok olur.
Adl başkalarının hakkına riayet etmek, zulme karşı başkalarının hakkına tecavüz anlamında da kullanılır. Birçok ayet ve rivayete göre Allah kullarına en ufak zulmü bile reva görmez. Nitekim Nisa suresinin 40. ayetinde şöyle buyruluyor. Şüphesiz Allah hiç kimseye zerre kadar zulüm etmez. Zira Yüce Allah zulmetmeye hiç ihtiyacı yok ve onun mukaddes vücudu tüm ayıplar ve eksikliklerden müberradır. Yüce Allah ne bencildir, ne yoksuldur, ne cahil. Bu yüzden eğer dünyanın bir yerinde eksiklik veya kusur görünüyorsa, muhakkak müsebbibi Allah'tan başkasıdır. Nitekim Yunus suresinin 44. ayetinde şöyle okuyoruz. Şüphesiz Allah insanlara hiçbir şekilde zulmetmez, fakat insanlar kendilerine zulmederler.
Allah el-Adl'dır ve onun halifesi konumunda olan insana adil olmayı emreder. Nahl suresinin 90. ayetinde Yüce Allah açıkça adalet ve iyiliği emrederken her türlü zulüm ve münkirden uzak durulmaya emrediyor ve şöyle buyuruyor. Şüphesiz Allah adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder. Hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.
Tabi Yüce Allah bu ayette adalete uymaya ilaveten iyilikte, ihsanda bulunmaya da emrediyor. Zira insanın yaşam boyunca sadece adaletle çözülmeyen, adaletle ilaveten fedakarlığa da gerektiren bazı hassas dönemler yaşanabilir. Bu da ancak ihsanda bulunmakla gerçekleşir. İhsan başkalarını kendine öncelik tanımak ve halkın refah ve rahatlığı için çalışmaktır. Bu da fedakarlık ruhundan kaynaklanıyor. Emir el-Mümin'in Hazreti Ali Aleyhisselam adalet ve ihsan hakkında şöyle buyuruyor. Adl insanların hakkını onlara vermektir ve ihsan ise onlara lütufta bulunmaktır.
İnsan Yüce Allah'ın ismi şeriflerinden el-Adl özelliğine sahip olmak için başkalarının can, mal ve namusuna tecavüz etmemeli. Yargıda bulunmakta adaletle hükmetmelidir. Birisi veya bir kavme düşmanlık yüzünden adalet yolundan çıkmamalı. Allah'ın el-Adl ismi şerifi, içinde tecelli eden kimse her zaman hakkı göz önünde bulundurur. Hatta eğer kendisi, anne babası veya akrabalarının zararına olsa bile. Karşısındaki insanın zengin, fakir, sosyal konuma sahip olup olmaması vereceği hükmü etkilememelidir.
Böyle bir insan eşi, çocukları, ebeveyni ve akrabaları arasında adildir ve asla amel ve sözlü olarak kimseye zulmetmez. Bir rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Emir el-Mümininin Hazreti Ali'ye şöyle buyuruyor. Alicim, yargıda bulunmak için yanına gelen iki kişi arasında bakışında ve konuşmanda eşitliğe riayet et.
Değerli dinleyiciler, bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yine her zaman olduğu gibi ellerimizi semaya açarak Sahife-i Seccadiye'nin 10. duasından bir bölümü hep birlikte okuyoruz. Allah'ım, dilersen lütfunla bizi affedersin. Dilersen adaletinle bize azap verirsin. O halde nimetinle affını bizim için kolaylaştır ve mağfiretinle bizi azabından kurtar. Çünkü gerçek şu ki bizim adaletine dayanacak gücümüz yoktur. Affın olmadan hiçbirimiz kurtulamayız. Ey ganilerin ganisi Yüce Allah! İşte kulların önünde durmuşlar, fazlını ve lütfunu ummaktalar. Ve ben sana muhtaç olanlar içerisinde en çok ihtiyacı olanım. O halde geniş rahmetinle yoksulluğumuzu gider. Rahmetini bizden esirgeyerek bizi ümitsizliğe düşürme. Aksi takdirde seninle mutlu olmak isteğini bedbaht etmiş, fazlından yardım umanı mahrum bırakmış olursun. O zaman da senden başka kime yönelebilir, kapından başka hangi kapıya gidebiliriz ki? Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, erdemlik yolunda iki önemli faktörün hareket ve hidayet için yönelmekte motivasyon oluşturduğunu ve bunların her ikisinin ise namazda özetlendiğini belirtiyor. Bugünkü kısa sohbetimizde İslam İnkılabı rehberinden naklen bu konuya değinmek istiyoruz. Yüce Allah, muvahhid bir toplumu tanımlamak için belirttiği özellik, o müminler ki eğer yeryüzünde kendilerini yerleştirip iktidar imkanı verirsek, namazı dosdoğru ikame ederlerdir. Bu ise namazın önemidir. Bu meydanda hareket etmek için her şeyden ziyade iki şeye ihtiyaç vardır. Biri motivasyon, insana hareket kazandıran ve yürüten o içgüdü. Diğeri ise pusula ki insan o çoban yıldızını unutmasın ve yolu sapmasın. Eğer motivasyon olmazsa insan yol ortasına kalır. Sorunlar fazladır. Muvahhid bir toplumun kurulması, insanlar arasında adaletin kurulması, bunca batıl nefsani isteklerin fırtınasında hakkın çadırını kurmak kolay bir iş değildir. Motivasyon gerektirir. Bu motivasyon Allah'a dikkat etmektir. Allah'ı zikretmektir. Allah'tan yardım almaktır. İşi Allah'ın hesabıyla yapmaktır. Ve o pusulada eşin hedefine teveccüh etmektir ve bizim hedefimizin güç değil, servet değil, hava ve hevese düşkünlük değil, kişisel istekler değil, siyasi mülahazalar değil. Hedefimiz Allah'tır. Bu iki özellik, bu iki önemli faktör, yani motivasyon ve yönlendirme namazda özetleniyor. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Esen kalın.
İran Radyo Podcast. Roosevelt Caddesi istasyonundayız. Tahran'daki Amerikan Büyükelçiliğine yapılan baskınla ilgili yeni ve farklı bir anlatı sunmak istiyoruz. Nadiren duyduğumuz belgelere ve anılara dayanan bir anlatı. Bu podcast'te sizi adım adım eşlik edeceğiz. Merhaba ve selamlar sevgili dinleyiciler. Roosevelt Caddesi istasyonu podcast'ine hoş geldiniz. Tarihi katmanları ve gizli belgeler arasında bir yer. 1979 yılında Tahran'da New York'a Amerikan Büyükelçiliği'nin önündeki kalabalık sokaklardan Güvenlik Konseyi'nin soğuk koridorlarına, bugün 15. istasyonda rehine krizinin en hassas anlarından birine gidiyoruz. Birleşmiş Milletler'deki güç oyununun başladığı yer, bu anlatı sadece siyasi bir dava değildir. Aynı zamanda dünya kamuoyunun gözünde anlam ve meşruiyet mücadelesiydi. Dinleyeceğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz, iranradio.ir/ web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Hicri Şems'i 6 Azer 1358 27 Kasım 1979 tarihinde dünya medyası New York'a odaklanmıştı. Birleşmiş Milletler'in yüksek binasında Güvenlik Konseyi'nin olağanüstü toplantısı yapıldı. Gündem İran-Amerikan kriziydi. Dönemin gelen sekreteri Kurt Joseph Waldheim açıklamasını resmi üslupla okudu. Konunun tüm temel unsurları açıktır. Amerika Birleşik Devletleri Tahran'daki büyükelçiliğine el konulması ve personelinin de gözaltına alınmasından endişe duymaktadır. Ve İran hükümeti eski rejimin işlediğini düşündüğü adaletsizlik ve insan hakları ihlallerinin tazminini talep ediyor. Birleşmiş Milletler Arşiv ve Kayıt Yönetimi bölümünde bulunan bu açıklama görünüşte basit bir formülasyona rağmen tarafsız olmadığını gösteriyor. Waldheim, meseleyi sanki İran eski rejimden haklarını almak için uluslararası sözleşmeleri ihlal etmiş gibi ustaca çerçevelemiştir. İnce ama derin bir çarpıtma, çünkü İran toplumu suçlama karmağını eski rejime değil Amerikan hükümetine doğrultmuştur. Başka bir deyişle Güvenlik Konseyi toplantısında Waldheim, İran-Amerikan ilişkileri meselesini İran hükümetinin eski rejimden haklarını geri almak için uluslararası sözleşmeleri ihlal ettiği şeklinde formüle etti. Böylesine çarpık bir formülasyonla dünya kamuoyunun İranlıları kınaması doğaldı. Genel Sekreter'in konuşmasının ardından dönemin Güvenlik Konseyi Başkanı Sergio Palacios'un sırası geldi. Güvenlik Konseyi salonu derin bir sessizlik kaplamışken kürsüye çıktı. Bu sessizlik kapalı kapılar ardında gazetecilerin vızıltıları ve kamera flaşları ile bozuldu. Palacio, yaklaşan Muharrem ve İran'da Tasua ve Aşura törenlerinden ülkenin iç atmosferine tamamen etkilemesi ve İran Dışişleri Bakanı Vekili Ebu'l-Hasan Beni Sadr'ın da yokluğu nedeniyle nihai kararın 5 gün sonra erteleneceğini duyurdu. Bu 5 gün tartışmalı bir gelişmeye sahne oldu. We'll be right back. Bir sonraki oturumdan kısa bir süre önce Tahran'ı sarsan garip bir haber geldi. Devrim Konseyi Dışişleri Bakanı Vekili Ebul Hasan Beni Sadr istifa etti. Bu istifa böylesine büyük bir krizin ortasında dünyaya nasıl bir mesaj verdi? Yeni kurulan İran hükümeti en hassas noktasında iç bölünmeler yaşıyordu. Peki bu istifanın kökeni neydi? Bu ani istifanın ardında Beni Sadr ile o dönem İran Radyo ve Televizyon Başkanı olan ve Beni Sadr'dan sonra Dışişleri Bakanı olan Sadık Kutzade arasında uzun süredir devam eden anlaşmazlıklar aranmalıdır. Bu anlaşmazlıkta sonunda Amerikan hükümetiyle nasıl başa çıkılacağı konusunda bir kırılma noktasına ulaşmıştı. Notlarında ve İnkılab-ı İslami gazetesine verdiği röportajda Beni Sadr politikasını şu şekilde ifade etti. İran'ın bu krizde yalnız kalmasını istemedim. Aksine Amerika'nın yalnızlaştırılmasını hedeflemiştim. Güvenlik Konseyi'nin bizi dünyada yalnız gösterecek bir oylama yapmasına izin veremezdim. Ancak bu politika iç sabotajlarla etkisiz hale getirildi. Kutzade için ise bu bir medyatik duruş değildir, siyasi bir kimlik beyanıydı. Küresel güç yapısının tüm yasal tezahürleriyle birlikte kapitalist sistemin özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin bir baskı aracı olduğunu söyledi. Bu durumu onu sosyalist eğilimlere ve anti-emperyalist söylemlere de yöneltti. Böyle bir çerçevede Güvenlik Konseyi'nde uzlaşmanın bir anlamı da yoktu. Önemli olan bedeli İran'ı uluslararası baskı olsa bile iç kamuoyunun egemenlik sistemine karşı harekete geçirilmesiydi. İnkılab-ı İslami gazetesinin sonraki sayılarında Beni Sadr'ın Kutzade'ye karşı saldırgan tavrı belirginleşti. Kalın bir başlık taşıyan notlardan birinde şöyle yazıyordu. Halkın Güvenlik Konseyi'ne olan güvensizliği zehirli radyo ve televizyon propagandasının ürünüdür. Bu notun yazarı Kutzade'yi Birleşmiş Milletler ile herhangi bir diyaloğa karşı kamuoyunu önceden tasarlanmış bir programla zehirlenmekle ve çıplak ayakların duygularını sürekli kışkırtarak diplomasiyi neredeyse felç etmekte suçladı. Ancak hikayenin acı ironisi de Beni Sadr ve gazetesinin tüm bu tartışmalarda Batı medyasının ağır ve belirleyici yorumunu tamamen de görmezden gelmesiydi. Amerikan Medya İmparatorluğu'nun İranlıları gece gündüz vahşi rehineciler olarak tasvir etmekte meşgul olduğu bir dünyada Beni Sadr tüm başarısızlıkları birkaç yerel televizyon programına da yükledi. Bu analiz hikayenin basitleştirilmiş haliydi ve belki de bir güç mücadelesinin sonucuydu. Bu iki görüş arasındaki çatışma taktiksel bir farklılıktan daha fazlasıydı. İki farklı dünya görüşünü de yansıtıyordu. Bu çatışma nihayetinde Beni Sadr'ın istifasına yol açtı. Tıpkı Mehdi Bazargan'ın geçici hükümetinin başbakanlığından istifası gibi Beyaz Saray tarafından hoş karşılanmayan bu istifa. Beni Sadr ile daha iyisini yapabilirlerdi ancak Kutzade Devrim Konseyi ile daha uyumluydu ve daha da önemlisi güçlü sosyalist ve anti-emperyalist eylemleri de vardı. Hatta Birleşmiş Milletleri Amerikan emperyalizmi için bir baskı aracı olarak da görüyordu. Washington hızlı tepki verdi. Jimmy Carter'ın günlüğünde şöyle yazıyor. Kutzade İran'ın Jody Powell'i oldu. Mantıklı bir benzetme. Jody Powell sadece Amerika'da bir sözcü değildi. Carter'ın konuşma yazarı ve Beyaz Saray'ın medya anlatılarının mimarıydı. Bir yetkilinin ötesinde bir rol. Ve şimdi de Carter, diğer tarafta medyanın gücünü anlayan ve onu bir devrim anlatısı inşa etmek için kullanan birinin ortaya çıktığını da kabul ediyordu. Hicri Şems'i 13 Haziran 1358, 3 Aralık 1979 tarihinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yeniden toplandı. Bu sefer İran yoktu. Sonuç, 457 sayılı kararın yayınlanması her şeyi açıkça ortaya koyan bir belge. Rehinelerin derhal ve koşulsuz serbest bırakılması. Her iki tarafa da itidal çağrısı. Diplomatik dokunulmazlık hakkında Viyana Sözleşmesi'ne atıf. Karar Amerika'nın neredeyse tüm taleplerini kapsıyordu. Ancak İran'ın temel talebi olan Şah'ın iadesi konusunda sessiz kaldı. Devrim Konseyi bunu öngörmüştü ve aynı gün kararı kural koyucu ve taraflı olarak nitelendirerek hükümlerini de reddetti. Amerika Birleşik Devletleri hükümeti Güvenlik Konseyi kararları ile İran'a baskı yapmaya çalıştığı günlerde ikinci korunu harekete geçirdi. Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı. Washington acı bir dilekçe vererek Uluslararası Adalet Divanı'ndan Tahran'ı Amerikalı rehinelere serbest bırakmaya zorlamasını istedi. Amerikalılar için bu yolun iki amacı vardı. Birincisi uluslararası hukuk çerçevesinde bağlayıcı bir oy elde etmek. İkincisi bu oyu İran'a karşı kamuoyu baskısını artırmak için propaganda aracı olarak kullanmak. Ancak Tahran Güvenlik Konseyi'nin taraflı bulduğu aynı nedenle Lahey'de güvenmiyordu. Yeni atanan Dışişleri Bakanı Sadık Kutsade, mahkeme başkanına gönderdiği telgrafta şöyle yazmıştı. İslam Cumhuriyeti'nin mahkemeye duyduğu saygıya rağmen bu organa böyle bir konuyu ele alma yetkisi yok. Çünkü yaşananlar köklere 1953 darbesine dayanan çok büyük bir davanın küçük bir parçası. İran-Amerikan ilişkilerinden Dr. Muhammed Musaddık'ın meşru hükümetine karşı 1953 darbesinin planlanıp uygulanmasından Pehlevi rejimine ve korkulan Sabak sistemine koşulsuz desteğe kadar uzanan uzun bir egemenlik ihlalleri ve müdahale geçmişine de sahip olduğunu savundu. Bu tarihsel geçmişe dikkate almadan bugünün gerçekliğinin yalnızca bir kesitine nasıl oy verebiliriz diye sordu. Amerikan hükümetinin İngiliz İstihbarat Servisi M16 ile koordinasyon halinde İran Ulusal Hükümeti'ne devirdiğini ve İran petrol kaynaklarına yeniden ele geçirilmesinin önünü açtığını vurguladı. Bu müdahalenin de İran halkının haklarından ihlali ve adaletsizlik döngüsünü başlattı ve bunun önümüzdeki 25 yıl boyunca süreceğini haksız petrol sözleşmelerinden muhaliflere yönelik yüzlerce işkence ve baskı vakası olan bir güvenlik örgütü olan SAVAK'ın donatılmasına ve eğitilmesine kadar uzandığını belirtti. İran'ın diplomatik mantığına göre rehin alma eylemi sebepsiz bir eylem değildir. Ulusal bağımsızlığa yönelik bu uzun aşağılama ve tecavüz geçmişine siyasi bir tepkiydi. Ancak Uluslararası Adalet Divanı bu argümanları görmezden gelerek eşi benzeri görünmemiş bir hızla harekete geçti. Olağanüstü bir oturum düzenleyerek tarafların argümanlarını dinledi ve kısa sürede şu kararı verdi. İran rehinelileri derhal serbest bırakmakla yükümlüdür. Bu karar Amerika'nın hukuki bir zaferdi. Ancak İran için bir güç göstergesinden başka bir şey değildir. İmam nesli talebeleri 72 nolu bildirilerinde bu kararı dünya kamuoyunu aldatma aracı olarak değerlendirdi. Devrim Konseyi resmi bir açıklamada Lahey kararını acelece taraflı ve meşruiyetten yoksun olarak nitelendirdi. Peki bu acele neden? Dönemin Amerikan Dışişleri Bakanı Cyrus Vance yıllar sonra cevabı şöyle açıkladı. İran'ın lahik kararını görmezden geleceğini biliyorduk. Ancak bu karar Tahran üzerindeki küresel baskıyı artırmaya yetti. Aslında Washington için lahik bir yargı merciğinden ziyade bir medya platformuydu. Amaç dünya çapında manşetlere uluslararası mahkeme İran'ı uluslararası hukuku ihlal eden olarak bulundu diye haykırmaktı. Bu taktik baskı stratejisinin ikinci adımıydı. Tahran'ı tamamen tecrit altına alması beklenen bir adımdı. Bu arada Demokrat Senatör ve Carter'ın rakibi Edward Kennedy'nin tartışmanın mektubunun hikayesi gündemdeki bir bombaya da dönüştü. Tahran ve New York bir hukuk mücadelesi içindeyken iki ülkenin siyasi çevrelerini adeta sarsan haberler yayınladı. Tahran gazeteleri Hicri Şems'i 21 Haziran 1358, 11 Aralık 1979 talihli haberinde Demokrat Senatör ve Jimmy Carter'ın seçim rakibi Edward Kennedy, İmam Hümeyni'ye bir mektup gönderdiği ifadesini kullandı. Basında yayınlanan metin ise şaşırtıcıydı. Kennedy bu mektupta İslam devrimini övmekle kalmadı, aynı zamanda şöyle dedi: İslam Cumhuriyeti'ne %100 destekliyoruz. Dünyayı 11 ayda dönüştürdünüz. Kanın pahasına da olsa sizi destekleyeceğim. Bu cümleler yerli ve yabancı medyayı heyecanlandırdı. Eğer doğruysa Amerikan siyasetinde derin bir uçurum anlamına da geliyordu. Eğer uydurmaysa soru şuydu: böyle bir oyunu kim başlattı ve ne amaçla? Bamdat gazetesinin bir muhabiri bu mektubun Seyyid Ahmet Hümeyni'den onay aldığını iddia etti. Dışişleri Bakanlığı bile Kennedy imzalı bir telgrafın kendilerine ulaştığını ve imamın ofisine iletildiğini doğruladı. Ancak kısa bir süre sonra Senatör Kennedy meselenin aslını yalanladı. Artık her şey bir istihbarat operasyonu kokuyordu. Yıllar sonra Ladislav Bitman adlı eski bir Çekoslovak istihbarat görevlisi anılarında şöyle diyordu: bu KGB'nin dezenformasyon operasyonunun bir parçasıydı. Teknik basitti. Kişinin kamuoyuna açıklamak istediği bir belge yarat ve belge ortaya çıktığında karşı taraf bunu inkar etsin. Böylece her iki tarafında şüpheleri derinleşsin. Basitçe söylemek gerekirse Doğu bloku İran ve Amerika arasındaki güvensizliği sahte bir mektupla artırdı. Batı istihbarat servisleri boş durmadı. Bu kez imamın çizgisinin öğrencileri tarafından imzalanan ve rehinlilerin öldürüldüğünü duyuran başka sahte mektuplar da hazırlandı. Ancak her iki taraf sonunda bu oyunların farkına vardı. Diplomatik mücadele ile eş zamanlı olarak başka bir savaş daha başlamıştı. Anlatılan savaşı. Bir tarafta Amerikan medyası imparatorluğu vardı. ABC, CBS ve NBC gibi güçlü televizyon kanalları, Times ve Newsweek gibi dergileri ve nüfuzlu gazeteler. Bu medya kuruluşları her gün İran'ın bir resmini çiziyordu. Geri kalmış şiddet yanlısı ve dini barbarlıkla boğuşan bir ülke. Times dergisinin kapağı o günlerde bir ulusa karşı en karanlık imaj kampanyalarından biriydi. Diğer tarafta ise sınırlı kaynaklara sahip İran vardı. Birkaç saatlik radyo yayını, ulusal bir televizyon kanalı, birkaç gazete, kutbzade bu sınırlı araçlardan ve en iyi şekilde yararlanmaya da çalıştı. Canlı röportajlar, öğrenciler açıklamaları ve rehin alma olaylarına nedenlerine de açıklayan özel programlar. Hatta yabancı medyaya bile ulaştı. İmamın soyundan iki öğrenci 6 Aralık'ta Kanada Ulusal Ağına canlı bir röportaj verdi. Kısa bir süre sonra İran'ın Ottawa'daki Masrat Güzarı Seyyid Muhammed Hüseyin Adeli Kamil Kaşyası'na geçerek Amerikan müdahalesine de ifşa etti. Ancak bu çabalar okyanusta bir damlaydı. Times Newsweek ve US News neredeyse her sayfasında İran aleyhine makaleler yayınladı. Amerikan televizyon programı rehinleri ezilenler İranlıları canavarlar olarak göstermek için uydurma sahneler kullandı. Sonuç olarak Batı kamuoyunun Carter yönetimi üzerindeki kararlı bir eylemde bulunması yönündeki baskı her geçen gün arttı. Buna karşılık İran medya tarihinde eşi benzeri görünmemiş bir adım attı. Times muhabirlerini sınır dışı etti ve ardından Tahran'daki tüm Amerikan medya kuruluşlarının ofislerini kapattı. Bu karar devrim konseyi tarafından yayınlanan bir bildiriyle duyuruldu. İran Dışişleri Basın Genel Müdürü Ebul Kasım Sadık düzenledi basın toplantısında Times dergisinin son 6 sayısının kapaklarını da göstererek şunları söyledi. Bu dergi güvenlik konseyi üyesi olsaydı bugün İran'a saldırmak için oy kullanırdı. Washington boş durmadı. Güvenlik konseyinin baskısının etkisiz kalması ve Sovyet vetosu nedeniyle İran'a yaptırım uygulanması için oylama yapılmaması üzerine Carter yönetimi de tek taraflı bir yol açtı. İran misyonlarındaki personel sayısının 218'den 35'e düşürülmesi de emre verildi. Bu da 183 diplomatın sınır dışı edilmesi anlamına da geliyordu. Aynı zamanda İran öğrencilerinin Amerikan üniversitelerinden tutuklanmaları ve sınır dışı edilmeleri dalgası başladı. O günlerin acı hikayeleri hala hafızalarda. Geçerli vizeleri olmasına rağmen tutuklanan bir öğrenciden Meksika topraklarından zorla İran'a geri gönderilen bir gruba kadar. Rehin alma olayına bir yanıt olarak sorulan bu önlemler medyanın körüklediği toplumsal nefretten de kaynaklanıyordu. Propaganda bombardımanına tutulan Amerikan kamuoyu Washington'un her türlü sert kararını meşru görüyordu. Bu psikolojik atmosfer Carter'in İran varlıklarının dondurulmasından askeri operasyonlara hazırlıklara kadar sonraki emirlerinin temelini oluşturdu. Arkadaşlar dinleyeceğiniz şey Roosevelt Caddesi istasyonu belgesel podcast'inin de bir başka bölümüydü. New York, Tahran, Lahey'den anlatıların yeniden anlatımı. Bu sadece bir krizin coğrafyası değil de bir anlatılar savaşının coğrafyasıydı. Güvenlik Konseyi'nin kapalı kapıları ardından Times dergisinin köşe yazılarında Lahey Mahkeme Salonu'ndan devrimin ara sokaklarına. Bir başka bölümde de tarihin sadece savaş meydanında veya müzakere masasının arkasında yazılmadığını bazen gazete satırlarında, resim çerçevelerinde ve hatta sahte bir mektubun satırlarında yaratıldığını da gösterdi. Dinlediğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Hoşça kalın. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden de yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Islami Projatantra Iraner Bishwo Karjokromer Bangla Onushthane apnader Shagoto Janacchi.